Ayrım Elli, Sarıkamış Dramı, Aptekin Müderrisoğlu, Sayfa 460. Dramın perdesi kapanıyor. 9. Kol Ordu'nun üst düzeydeki komutanlarının Sarıkamış kışlalarındaki ilk tutsaklık gününü geçirdikleri, 10. Kol Ordu artıklarının Erzurum'a doğru geri yürüyüşe başladığı ve savaşçılarının %80'inden fazlasını yitiren 11. Kol Ordu'nun Aras kesimindeki mevzilerini zor koruyabildiği bugün, yani Sarıkamış dramının perdesinin kapandığı 5 Ocak 1915 günü İstanbul gazetelerinde yayımlanan resmi bildirinin başlığı şöyle: Her taraftan zafer haberleri geliyor. Bu sevindirici başlığın altında kazanılan zaferlerin ayrıntıları veriliyordu. Ordu Sarıkamış önlerinde zafer üstüne zafer kazanıyordu. 2400 Rus tutsak alınmıştı. Ayrıca 8 top ve 13 makineli tüfek ele geçirilmişti. Bütün bunlar kahraman ordumuzun Rusları yakında büyük bir yenilgiye uğratacağını gösteriyordu. Bildiride Sarıkamış'ın ne zaman alınacağına ilişkin bir açıklama yoktu. Ama zafer haberlerinin her taraftan geldiğine bakılırsa Sarıkamış'ın alınmasının çok yakın olduğu hemencecik anlaşılıveriyordu. Bugün, bilemediniz yarın Sarıkamış fethedilecekti. Son günlerdeki resmi bildirilerde Rus askerlerinin yürekler acısı durumlarına değinilmesi gelenek haline getirilmişti. Gelenek bugün de sürdürülüyordu. Rus askerleri sefil ve bitkindi. İleri karakollarımızdan birinin tutsak aldığı bir Rus eri ilk olarak askerlerimizden ekmek istemiş ve sonra geri verilmemesini rica etmişti. Kahraman askerlerimize gelince sağlık ve moral yönünden çok üstündüler. Ordumuzun yiyecek ve gereç bakımından desteklenmesi işi Tanrı'ya şükür son derece düzenli ve iyi biçimde yürütülüyordu. Enver Paşa yanındaki Alman subaylarıyla Sarıkamış önlerinden Erzurum'a 4 günde vardı. Atının teri kurumadan İstanbul'a telgraflar çekmeye başladı. Herkes onun Sarıkamış harekatı hakkında hükümete bilgi verdiğini ve başkomutan vekili olarak Süveyş kanalına yapılan saldırıdan, Bağdat'a doğru ilerleyen İngilizlerden, Çanakkale boğazı ağzında görülen İngiliz savaş gemilerinden, Avrupa cephelerindeki gelişmelerden haber almaya çalıştığını sanıyordu. Oysa Enver Paşa'nın öğrenmek istediği şeyler başkaydı. O İstanbul'daki sarayında oturan karısı Naciye Sultan'ın köpeğinin sağlık durumunu merak ediyordu. Naciye Sultan'ın Enver Paşa'nın yaşamındaki tek kadın olduğu biliniyordu. Bir aylık ayrılıktan sonra eşine heyecanlı sevgi gösterilerinde bulunması pek yadırganmadı. Ama ikide bir köpeğinin sağlığını sorması, evlerinde köpek beslemeyi ulusal alışkanlık biçimine dönüştüren Alman subaylarını bile şaşkına çevirmişti. Kişisel tutkuları uğruna hesapsız davranışlarıyla 100 bini aşan insanın yaşamını acımasızca söndüren, geride 100 binlerce boynu bükük ana baba, karı, nişanlı, sözlü, yavuklu, kardeş ve çocuk bıraktıran Enver Paşa, bir bozgun cephesinden değil de turistik bir geziden döner gibi telgraf çekiyor ve bir aydır göremediği sevgili köpeğinin sağlık durumunu öğrenmek istiyordu. Enver Paşa dönüş yolundaki Hafız Hakkı Paşa'ya kendisini 3. Ordu Komutanı yaptığını bildirdikten sonra İstanbul'a gitmek için hazırlıklara girişti. Cepheye İstanbul-Trabzon arasını deniz yoluyla, Trabzon-Erzurum arasını karayoluyla aşarak gelmişti. Dönüşte aynı yollardan yararlanması düşünülemezdi elbette. Osmanlı Donanması Komutanı Amiral Wilhelm Suchon söz verdiği gibi Karadeniz'i Türk Gölü haline getirememişti. Ruslar Karadeniz'e egemen olmuşlar, Karadeniz Boğazı ağzına mayınlar dökerek Osmanlı Donanmasını Marmara'ya hapsetmişlerdi. Üstelik donanmanın en güçlü gemisi Yavuz aldığı mayın yaraları nedeniyle denize açılamaz olmuştu. Enver Paşa çaresiz İstanbul'dan gelen demir yolunun Doğu Anadolu'ya uzanan en uç noktasına Ulukışla'ya dek karayoluyla gidecek, oradan trene binecekti. Enver Paşa Erzurum'dan yola çıkmadan önce İstanbul'a ilginç bir telgraf çekti. Başbakanlığa: Ruslara karşı başlamış olan saldırı Rus ordusunun kesin yenilgisiyle sonuçlanmadı ise de düşmanı sınırlarımız dışına çıkarmaya, düşman arazisinin bir bölümünü ele geçirmeye ve ordusunun iyiden iyiye sarsılmasına olanak sağladı. 15 gün süren sürekli saldırı savaşması sonucunda yorulmuş olan ordumuzu dinlendirmek ve hem de ileri harekat için hazırlanmakla uğraşılacaktır. Ben de ordunun komutasını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a hareket ediyorum. Bununla birlikte bütün bunların ve hareketimin gizli tutulmasını dilerim. Başkomutan Vekili Enver. Enver Paşa'nın İstanbul'a hükümete gönderdiği telgraf ibretle okunması gerekli tarihsel bir belgeydi. Bir başkomutan vekilinin gerçekleri böylesine saptırmasına tarih belki de ilk kez tanık oluyordu. Hiçbir hesaba, hiçbir kitaba dayanmadan giriştiği akıl almaz saldırı, kendi deyişiyle Rus ordusunun kesin saldırısıyla sonuçlanmamıştı. Fakat Türk ordusunun tarihinde görülmemiş bir yıkım ve bozgunla sona ermişti. Düşmanın sınırlar dışına çıkarıldığı ve bir bölüm düşman toprağının ele geçirildiği gerçekti. Ama ilk günler için geçerli sözlerdi bunlar. Dramın perdesi kapandıktan sonra sağ kalan bir avuç savaşçı binbir eziyetle geri yürüyüşe başlamıştı. Ele geçirilen toprakları arkalarında bırakarak saldırıdan önceki mevzilerine dönüyorlardı. Kazanılan bir şey yoktu. Rus ordusunun sarsıldığı doğruydu. Ne var ki gücünü koruyordu. Enver Paşa yorulmuş olan ordumuzu dinlendirmek ve hem de ileri harekat için hazırlanmakla uğraşılacaktır diyordu. Gerçekte saldırıya hazırlananlar Ruslardı. Geri çekilen parça bölük Türk birliklerini kara kışla izleyerek savaşçılarını yormak, onları kışın etkisiyle karşı karşıya bırakarak güçlerini azaltmak istememişlerdi. Çarpışmalara ara vermeleri toparlanmak ve ilkbaharda saldırıya kalkmak içindi. Enver Paşa'nın telgrafının son bölümü daha da ilginçti. Bununla birlikte bütün bunların ve hareketimin gizli tutulmasını dilerim diyordu. Uğradığı bozgunu zafer olarak göstermesine karşılık bazı şeylerden çekindiği seziliyordu. Erzurum'dan İstanbul'a hep başarı ve zafer haberleri dolu telgraflar çektirmiş, bunları resmi bildiriler olarak gazetelerde yayımlatmıştı. Çok zayıf olasılık bile olsa gerçeklerin İstanbul'a ulaşmasından korkuyordu. Hareketinin gizli tutulmasını istemesinin arkasında bir başka korkunun daha yattığı belliydi. Kendisi yanına aldığı 3-5 kişiyle Bab-ı Ali'ye baskın yapmış, Balkan bozgununa neden olduğu gerekçesiyle hükümeti devirmemiş miydi? Yaptığı bu silahlı hükümet darbesi sırasında Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Nazım Paşa öldürülmemiş miydi? Şimdi biri ortaya çıkıp Sarıkamış bozgununa neden olan Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'yı alaşağı yapamaz mıydı? Korku dağları bekliyordu. Tebriz üstünden Dağıstan'a yürüyerek Kafkasya'da ayaklanmalar çıkartmakla ve Kafkasya üstüne yürüyen 3. Ordu'ya yardımcı olmakla görevlendirilen Halil Bey Kuvve-i Seferiyesi Urfa'ya gelmiş, İran'a doğru yürüyüşün hazırlıklarını yapıyordu. Enver Paşa bu kuvvetin komutanı olan öz amcası Yarbay Halil'e bir telgraf çekerek başkomutanlık karargahıyla buluşmak üzere Ulu Kışla'ya hareket etmesini bildirdi. Enver Paşa General Bronsart von Schellendorf, Yarbay Feldman ve öteki karargah subayları Orta Çağ'dan kalma kervan izlerini izleyerek Erzurum'dan Toros Dağları'nın eteğindeki Ulu Kışla'ya 3 haftada gidebildi. Buzlu yamaçları, karlı dağları attan inip arabaya binerek, arabadan inip ata binerek aşarak ve yol boyunca bulabildikleri çatı altlarında geceleyerek Ulu Kışla'ya vardıklarında Halil Bey'i tren istasyonunda bekler buldular. Enver Paşa'nın ilk sözü şu oldu: "Kuvve-i külliye mahvoldu." Bu 3. ordu tümüyle yok oldu demekti. Sonra Urfa'dan çağrışının nedenini açıkladı. Ayrıca Sarıkamış harekatı çok kötü bir sonuç verdi. Bu yüzden Kuvve-i Seferiye'yi 3. orduya destek olarak göndermek zorunluluğu doğmuş bulunuyor. Siz yeni kurulacak bir tümenle İran'a gideceksiniz. Ertesi gün hep birlikte hazırlatılan bir trene binerek İstanbul'a gittiler. İstanbul'a varır varmaz Enver Paşa Sarıkamış dramını gizlemek için ard arda önlemler almaya koyuldu. Önce basına sansür koydu. Sarıkamış harekatına ilişkin her türlü yayını kesinlikle önledi. Ardından daha etkili Fısıltı gazetesini önlemek için Sarıkamış'tan söz edilmesini yasakladı. Yasaklara uymayanların ağır cezalara çarptırılacağı el altından halka duyuruldu. Yasakların yurtseverce bir gerekçesi de vardı. Casusların ve bozguncuların yalan haberlerle halkın moralini bozmalarını önlemek. Çağdaş ordularda başarısız komutanların sonu belliydi. Kendi hatalarıyla yenilgiye yol açan komutanların bazısı bunu onur sorunu yapıyor, kendi eliyle yaşamına son veriyordu. En yakın örneği 2. Rus ordusu komutanı General Samsonov'du. Almanları kıskaç içine sokarken kolordu komutanlarından birinin hatasına kurban gitmiş ve 29 Ağustos 1914 günü Tannenberg'de yenilgiye uğramıştı. General Samsonov yenilgiyi kabullenememiş, başkasının hatasının bedelini kafasına bir kurşun sıkarak ödemişti. Enver Paşa'nın yenilgiden sonra savuştuğu Türkiye'yi düşmanlardan arındırmak için Kurtuluş Savaşı verilirken, hedefi Çiğiltepe'yi zamanında alamadığına üzülen bir tümen komutanı Yarbay Reşat Tabanca ile intihar edecekti. Birkaç saat sonra tepe ele geçirilecek, tümen Dumlupınar'da Yunanlıları bozguna uğratanların başında yer alarak onurlu komutanının ruhunu sevindirecekti. Kimi komutan da beceremediği görevi bırakıyor ve bir kıyıya çekilip yenilgisinin bedelini ödemeye çalışıyordu. Bunu yapamayanları da ordu komutanlıktan alıyor, emekliye ayırıp askerlikle ilişkisini kesiyordu. Her ikisinin de sayısız örnekleri vardı. Enver Paşa bunların hiçbirini yapmadı. Onu görevden alacak kimse de çıkmadı. O Sarıkamış dramının halktan gizlenmesi için elinden geleni yapacak, 4 savaş yılı boyunca cephelerdeki yenilgileri uydurma zafer haberlerine dönüştürerek ve sürekli propaganda yaptırarak halkın gözünde bir kahraman olmayı başaracaktı. Hafız Hakkı Paşa'ya gelince daha işin başındayken açığa vurdu emellerine, birer birer kavuşmuştu en sonunda. Önce paşa, ardından 3. ordu komutanı olmuştu. Ama yaşanan dramdan sonra, yani işin sonunda ordu komutanlığına yükselmişti. Urfa'dan gelen Kuvve-i Seferiye ve Sarıkamış dramından arta kalanlarla birlikte 3. ordunun savaşçı sayısı 20 bini aşamayacaktı. Dramdan dönebilenlerin çoğu zaten tüfüslüydü. Bunlar Urfa'dan gelenlere hastalığı aşıklamakta fazla gecikmeyeceklerdi. Ve Hafız Hakkı Paşa daha acı yenilgileri görmeden 12 Şubat 1915 günü Sarıkamış'tan döndükten bir ay sonra Erzurum'da tifüsten ölecekti. Sarıkamış dramı yitikleri. Enver Paşa Sarıkamış'tan söz edilmesini yasaklamakla ve basına sansür koymakla uğranılan yıkımın büyüklüğünü uzun süre Türk halkından gizlemeyi başarmıştır. Samsun, Amasya ve Tokat yöreleriyle Doğu Anadolu'nun her köyünden en az 2-3 kişinin şehit düştüğü bu dramda köylüler yakınlarından hiçbir haber alamayışlarını onların tutsak oldukları biçiminde yorumlamışlar ve sabırsızlıkla savaşın bitmesini beklemişlerdir. Savaş sonunda Sibirya'daki tutsak kamplarından dönenlerin sayısı 3000'i zor bulmuştur. Sarıkamış dramını bütün boyutlarıyla Türk halkına ilk duyuran 9. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü olmuştur. Yarbay Şerif 5,5 yıl Rusya'da Sibirya'daki tutsak kamplarında kaldıktan sonra 1920 yılı ortalarında Türkiye'ye dönmüştür. Anılarını önce İstanbul'da yayımlanan Akşam Gazetesi'nde gündelik dizi biçiminde 1921 yılında yayımlamıştır. Yarbay Şerif'in anıları daha sonra Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebeleri adı altında bir kitapta toplanarak İstanbul'da Necmi İstiklal Basım Evi tarafından yayımlanmıştır. Dipnot: Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebeleri eski Arap harfleriyle basılmıştır. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nca yeni harflere çevrilmiş ve daktilo ettirilerek ciltlenmiştir. Araştırmamızda bu daktilolu ciltten yararlanılmıştır. Sarıkamış dramı yitikleriyle ilgili olarak 3. Ordu belgeleri arasında iki önemli tablo vardır. Bu tablolardan biri Sarıkamış saldırısı başlamadan önce 22 Aralık 1914 günü saldırıya katılan savaşçı sayısını göstermektedir. Öteki tablo ise Sarıkamış dramının perdesi kapandıktan sonraki savaşçı sayısını göstermekte ve 18 Ocak 1915 tarihini taşımaktadır. Bu iki tabloyu bir araya getirdiğimizde şu sonuca varılmaktadır. Birlikler, 9. Kolordu, savaşçı sayısı 22 Aralık 1914'te 36.784, savaşçı sayısı 18 Ocak 1915'te hiç, yitikler 36.784. 10. Kolordu. 22 Aralık 1914'te 48.943. 18 Ocak 1915'te 2200. Yetikler 46.743. 11. Kolordu. 22 Aralık 1914'te 27.019. 18 Ocak 1915'te 5.200. Yitikler 21.819. 2. Süvari Tümeni. 22 Aralık 1914'te 5.428. 18 Ocak 1915'te 1.500. Yitikler 3.928. Toplam savaşçı sayısı 22 Aralık 1914'te 118.174. Savaşçı sayısı 18 Ocak 1915'te 8.900. Yitikler 109.274. Görülüyor ki Sarıkamış yitikleri 109.274 savaşçıdır. Ancak yitiğin daha fazla olduğunu vurgulayan bir başka belge daha vardır. Bu belgede 11. Kolordu'ya 22 Aralık 1914 gününden sonra savaşçı desteği yapıldığı belirtilmektedir. 11. Kolordu Sarıkamış kuşatma harekatına doğrudan katılmamış, Aras Irmağı kuzeyindeki Rus kuvvetlerine aralıksız saldırarak dikkati üstüne çekmek ve Sarıkamış üstüne yürüyen 9. ve 10. Kolorduların karşısına Rusların Aras kesiminden kuvvet kaydırmalarını önlemek için çalışmıştır. 11. Kolordu'nun savaştığı kesim Hasankale ve Erzurum'a yakındır ve düzgün sayılabilecek yollarla buralara bağlanmıştır. Bu nedenle 11. Kolordu geriden desteklenebilmiştir. Nitekim sözü edilen belgede şöyle denilmektedir. 11. Kolordu'nun saldırıları taburları boşalttığından gelen destek erleri ve subaylarla birlikte 6 tabur bu kolorduya gönderilmiştir. Belgede gönderilen savaşçı sayısı yer almamakla birlikte 6 tabur olduğu belirtilmektedir. Bu duruma göre 11. Kolordu'nun 4-5 bin dolayında savaşçı desteği gördüğü ve 3. Ordu savaşçı sayısının 122 bin veya 123 bine ulaştığı anlaşılmaktadır. Böylece toplam yitik sayısının 113 bin ile 114 bin dolayında olduğu ortaya çıkmaktadır. 1. Ordu Komutanı General Liman von Sanders anılarında 12 bin savaşçının geri döndüğünü, Şubat ayı ortalarında Enver Paşa'nın kendisine, tifüsten ölen Hafız Hakkı Paşa'nın yerine 3. Ordu Komutanlığını teklif ettiğini söylemekte ve şöyle demektedir. 3. Ordu'nun küçük kalıntısı yapılan desteklemelerle 20 bin kişiye çıkarılmıştı. O bölgede askeri harekat yapılması için ayların geçmesi gerekiyordu. Komutanlığı kesinlikle reddettim ve bunu bir raporla Almanya'ya bildirdim. Alman Büyükelçisi Wagenheim da bu görüşümü paylaştı. General Liman von Sanders anılarında 3. Ordu'nun Sarıkamış sonrasındaki kötü sağlık durumunu Dr. Bergfeld, Dr. Kohli ve Dr. Zilkosti'nin o bölgeden gönderdikleri raporlardan öğrendiğini ve tifüs salgınının askerler arasında gün geçtikçe yayılmasından kaygı duyduğunu vurgulamaktadır. Sarıkamış dramından 19 yıl sonra 1933 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan bir araştırmada ise 120 bin kişiye bari olan 3. Osmanlı ordusu birçok evlatlarını kar altına gömerek 12 bin kişiyle hudut gerisine çekilerek tarihe hazin ve acıklı bir safa kaydetti denilerek Sarıkamış yitiklerinin 108 bin kişi olduğuna işaret edilmektedir. Yukarıda sunduğumuz güvenilir kaynaklardan Sarıkamış dramının 108 bin ile 114 bin arasında cana mal olduğu anlaşılmaktadır. Bunun ne kadarının şehit, yaralı ve tutsak olduğu belirtilmemiştir. Ruslar aldıkları tutsağın 7 bin dolayında olduğunu bildirdiklerine, yaralılardan çok azının geriye gönderildiğine ve onlardan da donmadan sağ olarak cephe gerisine ulaşabilene pek rastlanmadığına göre Sarıkamış şehitlerinin 101 bin ile 107 bin arasında olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu şehitlerin %90'ına yakın bölümünün donarak öldüğü bilinmektedir. Bu durumda donanların sayısının 90 bin ile 96 bin arasında olduğunu belirtmek fazla hatalı olmayacaktır. Dipnot: Ruslar yıllar sonra çarpışmalarda ölü ve yaralı olarak yitiklerinin 20 bini aştığını, ayrıca 6 binden fazla savaşçının donarak öldüğünü açıklamışlardır. 20 bini aşan yitiğin ne kadarının ölü olduğunu belirtmemişlerdir. Sarıkamış savaşmalarına 2. Türkistan Kol Ordusu Kurmay Başkanı olarak katılan Albay Maslovski, sonradan general, ise anılarında şöyle demektedir. Türk ordusunun yitikleri dehşet verecek düzeyi bulmuştu. Savaşın bitmesinden sonra General Yudenich, Kars garnizonu komutanına zaman geçirmeden ve hızlı harekete geçilerek Sarıkamış savaşlarında ölmüş olan Türklerin hemen gömülmesini, ilkbaharda karların erimesi ve sıcakların başlamasıyla cesetlerin kokuşmasından doğacak bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesini emretmiştir. Yalnızca Sarıkamış çevresinde gömülen Türklerin sayısı 18 bine ulaşmıştır. 3. Türk ordusundan bu harekatta 90 bin kişi ölmüştür. 50. Ayrımın sonu. Sayfa 469.